Ayrım 39, sayfa 495. Kurtun telaşlı havlayışı Arusik'i korkuttu. 1916 yılının bu son gününde katı bir don vardı. Omuzuna bir şal aldı. Çayırlar ve çıplak toprak kırağıyla kaplıydı. Genç kadın da köpeği gibi yoldan yaklaşarak gelen şeklin kim olduğunu tanıdı, yüreği çarptı. Tüm gücüyle "Vartan!" diye bağırdı ve ona doğru koştu. Siyah köpek önünden koşuyordu. Vartan, Arusyak neredeyse yıllardan beri onu temelli kaybettiğine inanıyordu. Ama işte bütün korkularına rağmen Vartan ona geri dönüyordu. Bir rüya, bir rüya gerçek oluyordu. Kerim'in ona birkaç ay önce vermiş olduğu kısa mektuptaki ona hitaben yazılmış bir cümle aklından geçti. "Kız arkadaşıma selam söyle. Onu hala sevgiyle andığımı, konukseverliği için bir kere daha teşekkür ettiğimi ilet." Kerim'e göre Vartan mektubun sansürden geçeceğini düşünerek böyle soğuk yazmıştı. Bu yüzden satır aralarını okumak gerekiyordu. "Onu hala sevgiyle anıyorum"un anlamını çıkarmak için kaç kere okuduğu geçti aklından. Dönüşü onu sevdiğinin ispatıydı. Bu düşünce onun tüm gücüyle ele geçirdi ve tamamen silahsızlandırdı. Aradan bu kadar çok ay geçmişti. Bir o kadar yapayalnız geçirdiği geceler. Ürkek Arusyak Vartan'a 10 adım kadar yaklaştı. Vartan bohçasını yere bırakmış, arka bacakları üzerine kalkarak ona doğru gelen kurda kollarını açmıştı. Arusyak onun hatırasında olduğundan daha güzel, daha uzun ve daha güçlü olduğu etkisine kapıldı. Sevgi, sempati ve arzu içinde birbirine karışmıştı. Vartan kendisine döndüğü kadını içine sindirebilmek için bakarken konuşmaktan kaçınıyor, mekanik bir hareketle köpeği okşuyordu. Nihayet köpeği itti ve kollarını geriye doğru açtı. Arusyak ona koştu. Erkek, "Arusyak, Arusyak" diye fısıldadı. Sesi üzgündü, onu sıkıca kucakladı, yüzünü kaldırdı ve onu coşkuyla öptü. Kadın titriyordu. Ayakları yanındaki iki bohçayı kaldırırken "Üşüteceksin" dedi adam. "Gel hemen eve girelim. Udunu bana ver." Kadın örtüye sarılı enstrümanı bir çocuğu taşır gibi taşıyordu. Dilinin ucunda birçok sözcük yanıyordu ama onun şu an ne kadar mutlu olduğunu bunlardan hiçbiri anlatamazdı. Bu yüzden sözleri kendine sakladı. "Sana zamanında haber veremedim. Sen buradasın ya, gerisi hiç önemli değil." Eve geldiklerinde Vartan bakışını ondan ayırdı ve tarlalara çevirdi. Saman yığınlarını, meyve ağaçlarını, çeşmeyi ve ahırı hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak istermiş gibi yokladı. Arusyak buna çok sevindi çünkü bu bakışta bunları sahiplenme vardı. "Kerim'e uğradın mı?" "Hayır, doğru buraya geldim." Bu cevap genç kadın için başka bir sevinç nedeniydi. Vartan kapıyı açarken ekledi. "Yeniden kendi evimde olma duygusunu yaşıyorum." Bohçasını yere koydu ve pelerinini duvardaki bir tahta askıya astı. "Otur," dedi Arusyak ve yatağı gösterdi. "Sana bir ıhlamur yapayım." Vartan'ı gözden kaçırmadan ateşi körüklemeye çalıştı. Vartan da gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Konuşacak çok şeyleri vardı ama aynı zamanda bütün sözler lüzumsuzdu. Bakışlarıyla yakınlaşıyorlardı. Kadın suyu bakır kazana koymak isterken Vartan yanına gitti ve onu kucaklayarak kaldırdı. Azgın sevincine hava katmak için gülüyordu. Erkek onu yatağa taşıdı ve yatırdı. Öpücüklere boğarken ateşli ve aceleyle kendini üzerine attı. Arusyak'ın gülmesi acı inlemelere karışarak öksürüğe dönüştü. Eteğini kaldırdı ve kalçalarının sallanan hareketiyle erkeğini davet etti. Sarılmaları kısaydı, arzuları çok şiddetliydi. Her biri diğerinin sadece göz bebeklerine bakarak hareketsiz yattılar. İçine gömüldükleri sessizlik bozulmadan akşam olmuştu. Bir kere daha seviştiler, aynı tutkuyla ama bu kez daha yavaş. Ve nihayet şimdi onlar sevgililerin dudaklarına kendiliğinden dökülen sözcükleri ve tanımları buldular. "Seni seviyorum, aşkım, sen benim hayatımsın." Bir şey yemeden uyudular ve birbirlerinden çözülmeden sabaha ulaştılar. Tutkulu bir sevişmede yeniden birleştiler. Ahırdan öyle acı melemeler, eşek anırmaları geliyordu ki odanın buz gibi havasında üşenmelerine rağmen kalktılar. Vartan heybesini araştırdı ve çıkardığı bir şeyi arkasında sakladı. "Mutlu bir yeni yıl dileğiyle," dedi. Elini Arusyak'ın önünde açtı. Bu pembe renkli ve alaca bir taşı olan bir kolyeydi. "Benim için mi?" diye inanmamış bir sesle sordu kadın. "Gerek yoktu." Adam kolyeyi boynuna taktı. Arusyak soğuk metal çıplak göğsüne dokununca titredi ve bağırdı. "Harika bu, fakat ben de senin için hiçbir şey yok." "Sen bana vereceğin her şeyi çoktan verdin," diye cevap verdi Vartan. Ellerini kadının omuzunda ve göğüslerinde gezdirirken. Kadın onu öptü ve kendine çekti. "Bunu her zaman takacağım." Bu takının onun için nişan yüzüğü gibi bir anlamı vardı. Vartan bununla ondan kendisine ait olduğunu hissetmesini istemiş oluyordu. Kutlayıcı bir sesi vardı. Mutlu yeni bir yıl sevgilim, sana. Sözünü ara verdi ve hediyesini yoklarken gülümsedi. Vartan gitti, eşyalarını aradı ve giyinmeye başladı. Ben hayvanları yemleyeceğim. Bu arada sen kahvaltıyı hazırlar mısın? Her ikisinin geçen yıl oluşturdukları eski yaşam alışkanlıklarını, Varta'nın yokluğu uzun olmayan bir aranameymiş gibi yeniden sürdürmesi Arusyak için ne kadar huzur vericiydi. Alışıldık kokusuyla ahıra girerken benzer bir duyguyu Vartan da hissediyordu. Buradan bakılınca son aylar hayata tam dahil olmayan biraz gerçek dışı gibi görünüyordu. Yabayla dolaşmak, çeşmeden su getirmek ve yemlikleri doldurmak, gübre taşımak, bunlar sadece avare dolaştığı ve hayal kurmuş olduğu sırada somut görevlerdi. Halep'te bir kulübenin önüne yetiştirilen armut ağacını düşündü. Kevork, yaşamaya yeniden başlamak demişti. Udi Yaşar, bir köyün anonim yaşamı içinde kaybolmak, bir kadını sevmek ve sevilmek, mevsimleri yaşamak, kuraklıktan veya zamansız buzlanmadan başka hiçbir şeyden huzurunu bozmamak. Ama o Vartan Balyan olduğunu, eczacı olduğunu, bir karısı ve bir çocuğu bulunduğunu unutabilir, halkının geleceğinden kaygı duymaya bir son verebilir miydi? Sorusunun cevabını zaten bildiği için sinirli bir şekilde ahırı terk etti. Vartan, Kerim'in bağırması şaşkınlığını ve sevincini ele veriyordu. Kat kat giyinmiş ve elbiselerinin içine gömülmüş, gerçekten hantal haliyle Vartan'a koştu. Alışılmış, melankolik kahverengi gözleri kürk başlığının altında parlıyordu. Her ikisi birbirine sarılıp uzun süre öylece kaldılar ve karşılıklı dostluklarını garanti ettikten sonra öğretmen ona haber verilmemiş olmasına bozulmuş olarak sordu. Kerim'in neredeyse kıskanç ve hastalıklı sesi gözünden kaçmamış olan Vartan, "Dün akşam geç vakit geldim," diyerek özür diledi. "Bizimle yemeğe kalabilirsin," diye ilave etti. "Yeni yılda eğitim nasıl gidiyor?" Öğretmen hayal kırıklığını gizledi ve cevap verdi. "Ah, zaman zor. Öğrencilerimin çoğunun bu soğukta evden çıkabilecekleri kıyafetleri bile yok. Aç karınla neyi nasıl öğrenecekler? Burada her yerde kıtlık ve yoksulluk hüküm sürüyor. Arusyak bunları sana anlatmış olmalı." Vartan ne evet ne hayır anlamına gelen belirsiz bir el hareketi yaptı. Ettiğin Uhud tenceresinin önüne oturdular. Kerim, Vartan'ın seyahatinin nasıl geçtiğini sordu. Belki de teorik bilgisini gerçeklikle kıyaslamak için bazı şehirlerin tasvirini rica etti. Söz konusu coğrafya hakkında doğru şeyleri öğrenmek istiyordu. Vartan bütün bilgileri severek verdi ancak tehcirle ilgili bildiklerini sakladı. Arusyak, Kerim'in Vartan'ı aradığı karısı ve oğluyla ilgili gelişmeleri sormasından korkuyordu. Tek başına ürgübe geri dönmüş olması gerçeği, onun nasıl olduğunu, araştırmasının ne sonuç verdiğini göstermeye yetiyordu. Bu konunun hiç konuşulmamasını tercih ederdi. Kendisinin mutlu olmasının tek sebebi olan bu başarısızlığı düşünmekten kaçınıyordu. Çünkü Vartan için hissettiği kader ortaklığının bir kadının ve bir çocuğun talihsizliği üzerine oturmasından duyduğu rahatsızlığın bilinciyle erkeğine yeniden sahip olmanın azgın sevinci arasında gidip geliyordu. Vartan ise keskin çelişkileri olan duygular içinde parçalandığı için bu konu üzerine konuşmuyordu. Kerim'in ince hissiyatı ona arkadaşlarının üzerinde konuşmak istemedikleri acı şeyler olduğunu söylüyordu. Yemekten sonra bir sigara sardı ve sordu. "Eğer sormamda bir sakınca yoksa kuzeniniz mektubunda neler yazıyor?" Vartan bir andan bir mektup beklediğini tamamen unutmuştu. Seyahat yorgunluğu ve geri dönüş heyecanı ile birlikte Bayan Matthews'un mektubun içeriği hakkında bilgi edindiği gerçeğini de düşüncelerinden kovmuştu. Arkadaşının ona uzattığı tütün kesesini ve sigara kağıdını alırken yumuşak bir cevapla unutkanlığını örtmek istedi. Görevlilerin dikkatini çekmekten korkmuş olmalı çünkü önemli bir şey yazmamış. Kerim soru sormaya çekindi. O ülkenin politik durumu üzerine tartışmayı tercih ederdi ama bunun için birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu düşündü. Vartan ve Arusyak yeniden baş başa kalmak için sabırsızlanıyordu. Onlardan ayrılmadan önce geçiştirerek konuştu. "Yeniden burada olmanı sevindik. Arusyak bu kış işimizin başımızdan aşkın olacağını kesinlikle söylemiştir. Birçok köylü açlık sınırında yaşıyor ve Ermeni çocukları himayesine almış olanlar onları tekrar gönderiyorlar. Bu talihsiz çocuklar köylerde diliniyor, yollarda başıboş dolaşıyor ve nerede akşam olursa orada uyuyorlar." Şimdi kendini yakalanmış hisseden Arusyak'tı. Ama şaşırmadı. Kendinden emin konuştu. Bunu Vartan'a söylemedim çünkü çetin bir seyahatten dönmüştü, dinlenmesi gerekiyordu. Öğretmen başını salladı. Resmi makamların orduya yiyecek temin etmek amacıyla sık sık başvurduğu el koymalara dikkatlerini çekti ve gitmek için ayağa kalktı. Arusyak, Kerim'in gitmekte ayak sürçtüğünü hissetti ve onu akşam yemeğine davet etti. Kerim bu teklifi hemen kabul etti. Yeniden yalnız kaldıklarında neredeyse 4 aydır onu bekleyen İstanbul'dan gelen mektubu Vartan'a verdi. Açılmamış zarf Kerim'in adresine yazılmıştı, üstünde gönderileni yazmıyordu. Vartan, Dira'nın düzensiz el yazısıyla yazılmış olan 2 sayfayı okumak için pencereye gitti. Sevgili kuzen, hepimiz senin hala yaşıyor olmana çok sevindik. Ama başına gelen talihsizlikler bizi derinden etkiledi. Biz de senin gibi Mara ve Thomas'tan herhangi bir haber alamadık. Seninle ve pek çok insanımızla kıyaslandığında bizler burada yakınılmayacak bir hayat sürüyoruz. Bu nedenle sana önemsiz gelecek ayrıntıları yazmaya cesaretim yok. Tüm İstanbul cemaati bu trajedi üzerine sindik aldı. Babam bir mucize sayesinde atlattığı bir kriz geçirdi. Annem ve Lucy iyiler. Kardeşin ailesiyle birlikte Kudüs'e kaçtı. Barkev hala kurbanlar için para topladığı New York'ta. Bana gelince yapabildiğimi yapıyorum ama senin de bildiğin gibi polisten saklanmak zorundayım ve bu benim hareket alanımı kısıtlıyor. Diran devamında yarım sayfa kadar bağımsız bir Ermenistan'ın gerektiği üzerine yazmış ve buna karşı olası argümanları tartışmış. Açıklamalarını çok genel tutmuştu. Resmi makamlara ipucu verecek ne isimleri ne de detayları yazmıştı. Ama mektup Vartan'ın bile bilemeyeceği gizli imaları içeriyordu. Diran'ı o kadar iyi tanıyordu ki düşüncesinin gidişatını tamamlayabiliyor, yarım cümlelere rağmen kuzenindeki öfkeyi, coşku ve heyecanı okuyabiliyordu. Yazı Vartan'ı başkente davet eden bir cümleyle bitiyordu. Vartan ateşe atmak için sayfaları buruşturdu. Ertesi gün şafak vaktinde Kerim karla kaplı Aksaray'da mahsur kalan Reverend'den bir telgraf aldı. Bir araba ve atları bulur bulmaz Nevşehir'e gitmek istiyordu. Çocukları oraya götürmek için kullanmak zorunda oldukları yollar daha sonra kapanabilirdi. "Nevşehir!" diye heyecanla bağırdı Avusyak. Göremeden 10 kilometre uzaklıkta. Bu karda çocuklar yaya gitmek zorunda kalacaklar. Kerim çaresiz bir tavır takındı. "Başka seçimimiz yok." "Buna dayanabilirler mi?" diye sordu Vartan. Arusyak endişeli bir tavırla çoğu yetersiz beslenmeden dolayı zayıfladı ve birkaçı hasta diye açıkladı. Yaşları kaç? 3 ile 12 arasında. Arusyak'ın sesinde kesin bir sinirlilik yankılanıyordu. Kerim onu teselli etmek istedi. Onlar bu sıkıntılarla dolu hayata alıştılar. "İhtiyaç halinde biz en küçükleri taşırız," dedi Vartan. "Ayrıca eşeğimiz de var." Nevşehir'e gidip misyoner gelene kadar çocukların yanında kalmayı kararlaştırdılar. Muhtemelen günlerce beklemek zorunda kalacakları için Kerim onlarla birlikte olamazdı. Çünkü o Ürgüp'ten halkın dikkatini çekmeksizin bu kadar uzun süre ayrılamazdı. Buna üzüldü. Arusyak ona yalnız da olsa bu işin hakkından gelebileceği garantisini verdi. "Ben her sabah senin hayvanlarına bakmak için buraya geleceğim," diye söz verdi Kerim. Genç kadın sandığından sıcak tutacak yiyecekler çıkardı. "Eğer acele edersek öğleye doğru göremedi olabiliriz. Karanlık basmadan önce de Nevşehir'de. Hemen önden gidin ve eşeğe semerini takın. Ben sonra ahıra geleceğim." Vartan keçe pelerini üzerine aldıktan ve kürk şapkasını giydikten sonra Kerim'le dışarı çıktı. Çocukların anlatılan durumu onu derinden etkilemişti. Bu ani ve tehlikeli işten heyecanlanmıştı. "Göreme ne kadar uzaklıkta?" "Yaya 3 saat dedi öğretmen. "Bu pis havada belki de 4 saat. Ve sonra da çocuklarla birlikte bir kere daha 10 kilometre, öyle mi?" "Evet." Tam eşeği semerledikleri anda Arusyak geldi. Boğazına ve başına bir şal sarmıştı. Mantosunun altından görünen siyah bir elbise ve uzun bir pantolon giymişti. 2 büyük çuvala yün elbiseler, battaniye, bulgur, pişik ve dövülmüş buğday, salamura kuzu eti, keçi peyniri, soğan, ceviz ve kuru kayısının oluşan kumanya doldurdular. Arusyak çuvalları ve bir saman torbasına bağladıkları semere bir fener astı. Eşek karda yürürken durdu. Onu değnekle yeniden hareket ettirdiler. Genç kadın köpeği eve kilitledi, av tüfeğini ve fişekleri dışarı çıkardı ve bunları Vartan'a verdi. Yolda birbirleriyle vedalaştılar. İkisi beyaz manzaraya dalarken Kerim köyün yolunu tuttu. Arusyak yüklü hayvanı çitin yanından ve arkasından götürüyor, Vartan omuzunda silah asılı onu arkadan izliyordu. Ağaç dalları arasından buz gibi bir kuzey rüzgarı ıslık çalıyor, yüzlerine çarpıyor, nefeslerini kesiyor ve elbiselerinin içine giriyordu. Kötü görüş mesafesine rağmen genç kadın yüksek kayalıklar arasındaki tarlaların labirenti arasında kendinden emin ilerliyordu. Toprak dağların tepelerinde çıplaktı ama aşağıda uçurumlarda kar yağılıydı. Onları rüzgardan koruyan bir yamacın eteğinde mola verdiler. Eşeğin ağız derisi kırağa dolmuştu. Arusyak hayvanın kulakları arasını hafifçe kaşıdı. Uslu hayvan, bu akşam gönlünce dinleneceksin. Eşek umursamadı, susuzluğunu gidermek için biraz kar yedi. Kadına arkasından sarılan Vartan, sana da soğuk değil mi dedi. Göz kırptı ona kadın, çünkü kirpiklerinin ucunda gözyaşları dolmuştu. Erkek eldivenlerini çıkardı, Arusyak'ın yüzünü avuçları içine aldı, onun kızarmış yanaklarını ve kırmızı burnunu ısıtmak için hafifçe üfledi. Kadın gülümsemeyi denedi ama alnındaki kırışıklıkları düzeltemiyordu. Hemen hiç giyecekleri olmayan çocukları düşünmek zorundayım dedi alçak sesle. Bizim günlük elbiselerimiz ve battaniyelerimiz var, iyi olacak. Küçükler eşeğin üstünde oturabilirler. Bohçaları ben taşırım. Daha büyük olan çocuklar küçüklere yardım ederler. Kadın gülümsedi. Bartan'ın ses tonu onu sakinleştirmişti. Ayrıca orada Ahram da var. Ahram? Geçen yaz Kerim'in bulduğu 14 yaşında bir oğlan. O yetim evine gitmek istemedi. O zamandan beri bize yardım ediyor. O halde... O neredeyse bir adam, dedi Vartan. Demek ki biz üç kişiyiz. Yeniden yola koyuldular. Biraz sonra olağan dışı bir manzaraya geldiler. Beyaz süf bacalar, siyah bazalt sütunlar, yarılmış huniler, üzerlerinde düz bir kaya parçası olan dev direkler, uçurum ve ırmak vadilerinden labirentler, erozyon sayesinde oyulmuş volkanik tortulardan oluşan bir taş dünyası, rüzgara karşı yakasını kaldırmış görünen gerçek dışı bir manzara. Kapadokya. Eski çağlarda Hristiyanlar doğanın bu işçiliğini devralıp sürdürmüşler. Kiliseler, manastırlar yapmış, tüm köyleri dağların içine kazımışlar. Önlerinde Göreme platosu duruyordu. İçinde ıslık çalan rüzgarın takılıp kaldığı bir koridor. Orada burada, yamaçlarda altın sarısı açıklıklar görülüyordu. Zor şartlara rağmen Vartan doğal merakını bastıramıyordu. Neredeyse mistik denilebilecek bu bölgeyi Anadolu Hristiyanlığının bu yüksek mirasını araştırmak isterdi. Burada insanlar Arap haydut çetelerinden korunmak için toprağın içini kazmışlardı. Her baskının ardından köylerini yeniden inşa etmek ve tarım yapmak için dışarı çıkmışlardı. İnsan eliyle kazılmış bu asırlık mağaralar bugün hala kaçaklara koruma hizmeti veriyordu. Geldik dedi Arusyak. Dik bir inişin yanında yukarıdaki üç paralel açıklığı gösterdi kadın. Çıkışta bir karaltı göründü. Kuyrik abla diye bağırdı sevinçli bir ses. Ahram. Oğlan dışarı fırladı. Bayırı aceleyle indi ve ziyaretçilerine doğru koştu. Vartan'ı Kerim sanmıştı. Yabancının bakışlarından şüphelendi. Keçeleşmiş uzun saçı, hafif sivri bir burnu ve ince dudakları vardı. Neşeli gözleri bir açıklama beklermiş gibi öteye beriye bakıyordu. Arusyak her ikisini birbirine takdim etti. Ahram ona elini uzatmadan önce birkaç dakika Vartan'ı süzdü. Sonra törensel bir eda ile "Sizi tanıdığıma sevindim Vartan Bey" dedi. "Ben de Ahram Bey" diye ciddiyetle cevap verdi Vartan. Oğlanın giydiği ona çok büyük gelen siyah kazak onu olduğundan zayıf gösteriyordu ama sıkı bir el sıkışı vardı. Kuşağında ona babasından kalmış tek anı olarak kınında eğri kamalı bir kılıç vardı. Arusyak ona gelemeyişlerinin nedenini açıkladı ama Ahram Nevşehir'e gezisinde bunu öğrenmişti. Sadece şunu ekledi. Ben bundan çok daha büyük işler başardım. Gizli bir kıskançlığı vardı. Arusyak'a kendini saydırmak istiyordu çünkü onun Vartan'ı sevdiğini sezmişti. Çocuklar nasıl? Oğlanın yüzü karardı. Küçük Anuh hasta. O ateşten yanıyor ve artık hiçbir şey yemek istemiyor. Ona bir bakalım dedi Vartan. Eşeği bir çalıya bağladı. Ahram onların önünden zaman içinde rengi uçmuş duvarları freske süslü kubbeli bir oda olan kiliseye girdi. Yeri örten ince kar tabakası üstündeki izler bir zamanlar papazın odası olan kilisenin arka bölümünde bulunan bir açıklığı götürüyordu. Nemli havası bir kümes kokusunu hatırlatan ikinci bir karanlık oda. Ahram bir mumu yaktı, küçük bir ateşin sıcaklığı etrafında toplanan veya onlara yatak görevi gören samanın üzerinde birbirine sokulmuş 9 çift çocuk gözü parlıyordu. En fazla 3 veya 4 yaşında olan paçavralar içindeki küçük bir kız çocuğu gelenlere doğru koştu. Çıplak ayakları taşlar üzerinde kayan bir ses çıkardı, kışkırıyordu. Arusyak onu kollarına alana kadar çocuk onun eteklerinde yüzünü sakladı. Anuş, Anuş ağlama, ben artık buradayım. Kız başını kadının omuzuna koydu ve dik dik Vartan'a baktı. Gözlerini o kadar çok açmıştı ki kahverengi irisi gözlerinde beyazı kötü bir sarı renk almış olan göz bebeği çok küçük görünüyordu. Adamın gözü onun çökmüş yanaklarındaki öne çıkmış yanak kemiklerine, mor dudaklarına, incelmiş kol ve bacaklarına takıldı. Kız öksürüyordu. Sökülemeyen, derin, hırıltılı bir öksürüktü. Vartan ona gülümsedi ama o hızla başını çevirdi. Diğer çocuklar onun etrafını çevirdiler. Arusyak'ı sadece birkaç haftadır tanıyan bu çocuklar sevinçlerini ancak gürültülü gülmeyle ifade ediyor veya bir lider olan Aram'a bakıyorlardı. Çünkü nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Vartan baka kalmıştı. Bu oğlanların ve kızların çocuklukları çalınmıştı. Ama gözlerindeki sevilme, güven uyandırma ve bakılma arzusu canlı duruyordu. Vartan, Arusya'yı çocuklarla baş başa bıraktı. Kadın onlara taşınmak zorunda olduklarını anlatırken, o Aram'la birlikte eşeğin yükünü boşaltmaya gitti. Oğlan bir çuvalı omzuna kaldırdı ve küçümseme izi taşıyan bir sesle sordu. Bana sizin gezgin bir müzisyen olduğunuz anlatıldı. Vartan gülmekten kendini alamadı. Çünkü oğlanın bu işi gerçek bir erkek işi olarak görmediğini sezmişti. Ama daha önce orduda albaydım. Aram hayranlık dolu bir ıslık çaldı, kılıcına sarıldı ve üzüntülü bir sesle açıkladı. Bu babamın yadigarıdır. Eğer biraz daha büyürsem fedai olup ailemi intikamını alacağım. Bana nasıl silah kullanacağını gösterir misin? Burada Arusyak'la birlikte yaptığın şey intikam almaktan çok daha önemlidir Aram. İnsanları öldürürsen ailen canlanıp geri gelmeyecek. Oğlan cevap vermekten çekindi ve kiliseye gitti. Arusyak kalan yiyecekleri bir tencereyi ve mağaradaki birkaç mutfak eşyasını torbalara koydu. Vartan ve Aram ayakkabıları olmayan çocuklar için ayağa sarılan ve örgü iplerle baldıra bağlanan dikdörtgen keçeleri çorabın ayak kısmı biçiminde bağladılar. Parçalanmış elbiseler soğuktan korumakta yetersiz kalıyordu. Bu yüzden çocuklar elleriyle tutmak zorunda kaldıkları gri örtülere sarıldılar. Güçlü rüzgar dinmemişti ve koyu bulutlar bir araya toplanıyordu. Anuş'u kollarında tutan Arusyak tekrar kar yağacak dedi. Hasta ufaklık onu eşeğe Vartan'ın oturtmasını istemiyordu. Onu bırak dedi Arusyak. Ben onu taşırım. Eğer ben yorulursam sen alırsın. Vartan küçüklerden ikisini eşeğin üzerine kaldırdı. Kafile yola koyuldu. Aram eşeği çekiyor ve bir patika açıyordu. Ona yolu gösteren Arusyak arkasından gidiyordu. Vartan sırtında çuvallarla kafileyi izliyordu. Onun önündeki küçük gri karaltılar eğilmiş vaziyette buz gibi rüzgara karşı mücadele ediyordu. Başörtüleriyle soğuktan titreyen yaşlı kadınlar gibi görünüyorlardı. Örtülerin köşelerinin altından geri kalmamak için hızlı adımlarla koşuşturan kısa bacaklar görünüyordu. Göreme yaylasını geçtiklerinde rüzgar dinmiş görünüyordu. Artık bayırlara vurmuyordu. Birinci saatte yürüyüş tempoları değişmeden kaldı. Damı yıkılmış olan eski bir koyun avalının hala ayakta duran duvarlarının arkasında mola verdiler. Isınmak için karşılıklı birbirlerine sokuldular. Vartan koru kayısıları paylaştırdı. Grubun ortasında duran ve bir çocuğun ellerini ovuşturup kulaklarını canlandıran Arusyak, "Oraya varınca büyük bir ateş yakacağız," dedi. "İyi misiniz? Devam edebilir miyiz?" Koro halinde hepsi birden evet dediler. Vartan soğuktan dişleri takırdayan bu çocukların cesaretine şaşırdı. Yola devam ettiler. Anuş'u şimdi Vartan taşıyordu. Çocuk yüzünü ve ellerini içine sokabilsin diye paltosunun yakasını açtı ve kulağına bir ninni söyledi. Anuş titremeyi hemen kesti. Zaman geçiyordu. Atılan bu adımları aldırmayan bir beyaz sonsuzluk vardı sadece. Çocuklar bitkin sürünüyorlardı ama işlerinden hiçbiri yakınmıyordu. Buna rağmen bir dinlenmeye daha ihtiyaçları vardı. Kar biraz sonra yeniden yağmaya başladı. Tüy gibi kristaller rüzgarla havada uçuşuyor, deriyi acıtıyordu. Yürümek daha da zorlaşıyordu. Bir çocuk karın içine düştü. Vartan kalkması ve yeniden hareket etmesi için ona eğildi. 6 veya 7 yaşında olan küçük oğlan hareket etmeye direndi ve sadece uyumak istediğini mırıldandı. Vartan Anuş'u Arusyak'a verdi ve şimdi artık yürüyecek gücü olmayan oğlanı taşıdı. Yeni yükü eskisinden daha ağırdı ve yorgunluk hissetmeye başladı. Elbisesi terden ıslanmış ve soğukta buz kesmişti. Rüzgar nefesini kesiyordu. Fakat boynuna sarılan bu küçük yaratık aynı Thomas'ın ağırlığındaydı. Vartan onunla gerekirse dünyanın sonuna kadar gidebileceğini kendi kendine söylendi. Gün ışığı renkleşti. Gri maviye büründü. Arusyak sevinçli bir çığlık attı. Neredeyse geldik. Girişi görüyorum. Rüzgar yarıkları erozyondan ve toprak kayması yüzünden büyümüş olan ilk yerde takılıp kaldı. Birkaç çocuk yere oturdu. Kalkın ayağa dedi Arusyak. Feneri yaktı. Burası çok soğuk. Vartan şimdi tam olarak neredeyiz diye sordu. Bazen dinlenmek için yararlandığımız eski bir manastırda. Aksaray yolu bu tepenin arkasındadır. Sesi doğru kelimeleri bulmak için zorlanıyormuş gibi donuk geliyordu. Ama Vartan'a gülümsedi ve kolunu sıktı. Bunu başardık. Bu yeri iyi tanıyan Aram, eşeği küçük bir yan odaya soktu. Arusyak, kafileyi direkt kayalara kazılmış bir merdivenden aşağıya götürdü. Bir kat altta, duvarları tavanda kubbeleşen, haş şeklinde yatay kesimli büyük bir mağara buldular. Fenerin sönük ışığı, her bir İsa ve kutsal adamların yaşamından kesitler veren fresk resimlerinin üzerine düşüyordu. Karanlık bir çizginin bulunduğu üst kat dışında renkler öylesine canlı kalmışlardı ki onların yeni zamanların eserleri olduğu sanılabilirdi. 9 ya da 10 asır öncesinden kalmış resimler gibi görünmüyorlardı. Çapraz orta kısmın sonunda dağın içine bir girişe götüren duvarda bir yarık bulunuyordu. Arusyak, bu tam bir yeraltı şehri dedi. İçeride kaybolmamaya dikkat edin. Çocuklar rahatsız olmuş, boş bakışlarla baktılar ve sustular. Vartan, onların şaşkınlığını gidermek ve hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak gerektiğini düşündü. Küçük Anış'la sonra ilgilenirdi. Biz orada uyuyacağız dedi Vartan ve papazın yerine açılan kilise mihrabını gösterdi. Büyük bir ateş yakalım ve bir çorba pişirelim. Arusyak şaşkındı. Bir ateş mi? Bu dikkatsizlik olmaz mı? Yoldan çok uzakta değiliz. Duman geceleyin görülmez. Boğuluruz diye söze karıştı Aram. Vartan ona mihrabın tavanında kurumdan kararmış dairevi bir şekli ve yerdeki karanlık bir çukuru gösterdi. Burada daha önce ateş yakılmış. Kubbenin yuvarlaklığına bak. Dumanı merdiven aralığı çekiyor. Aram sessizdi. Daha önceki ziyaretlerinde bu ayrıntıların dikkatini çekmemiş olmasına şaşırdı ve Vartan'ın bütün bunları bir çırpıda keşfetmesine hayran kaldı. Hiçbir şeyde ondan aşağı kalmak istemiyordu. Az önce devrilmiş bir kavak ağacının yanından geçtik. Haydi gidelim ve bir parça dal keselim dedi Vartan. Elini Aram'ın omzuna koydu. 10 yaşındaki bir oğlan ben de gelebilir miyim diye sordu. Şefi olarak gördüğü Aram'a dönmüştü. Aram şimdiye kadar tadını çıkardığı otoriter konumundan vazgeçti ve soran şekilde Vartan'a baktı. Sen güçlü bir herifsin dedi Vartan onaylayarak başını salladı. Bizimle gel. Adın ne? Arto. Arusyak onlara dokunaklı baktı. Sonra kalan çocukların dikkatini çekmek için ellerini çırptı. Gelin. Neredeyse başardık. Sadece yataklarımızı yapacağız. Gece içeri dolmuştu ve soğuk daha da şiddetlenmişti. Vartan ve iki arkadaşı sürekli yağan karın örttüğü izleri takip ediyorlardı. 5 dakikadan daha az bir zamanda fırtınanın devirdiği ağacı bulmuşlardı. Aram'ın kılıcı Uğlan'dan bile daha fazla iş görmüştü. Çünkü donmuş dallar kolay kırılıyordu. Mağaraya tam 4 sefer yaptılar. Dönüşte Vartan çocuklara kardaki izlerini bir dalla nasıl örteceklerini gösterdi. Kalanını rüzgar hallederdi.